dizgideki diğer türünün birbirine potansiyel olarak barındırması arasında, yani potansiyellik arasında bir fark var.
Şimdi yani nasıl düşünüyoruz? Varlık bütün süreci kendi içinde potansiyel olarak kapsıyor. Dolayısıyla bütün bir mantık bilimi varlığın gelişmesidir diyebiliriz. Bu yanlış değil.
Değil.
Dışsal bir anlatım olacak. Çünkü
ama
bütün
öz bir... onu bir yerde bekliyormuş gibi. Öz varlığı bir yerde bekliyormuş gibi.
Tabii.
Yani hazır bekliyor orada. Varlık oraya gelene.
Dolayısıyla varlıktan
çıkıyor,
önce.
Varoluşa çıkıyor, varoluştan sonra öz. Yani görüngüye çıkıyor, varoluşa çıkıyor, öz yapışıyor ondan sonra.
Evet. Dolayısıyla hiçbir daha önce falan gelmiyor. Hepsi aynı zamanda var.
Tabii zaman dizilimi diye bir şey yok.
Yani zaman zamansızlığın anlamı o. Hepsi zamansız, hepsi var.
Düşünceniz açısından yani yalanan yanlışlara
evet. Gitmek açısından. Ama Levent'in dediği gibi olmasa gerek ya. Yani bütün bir süreci varlığın kendi içinde saklıyor değil bence.
Nereden geliyor? Oradan açılıyor.
Onlar var zaten.
Var ama o zaman onlar var olduğu için ve biz varlıkta... Varlıktan başla, o zaman varlıktan başlamamızın anlamı olması gerekiyor. Varlıktan başlıyoruz, varlık ilkse ve ötekiler varlığı bekliyorlarsa ona pekala varlıkta kapsanıyorlar da diyebiliriz.
Soyutlamaya nereden başlıyoruz? Varlığı soyutluyoruz mesela. Ona nereden başlıyoruz? O da bir fark.
Ona Descartes başlıyor, diyelim felsefe tarihinde. Ya da Parmenides başlıyor. Yani Hegel felsefe tarihini incelerken Parmenides'in varlığıyla gerçek felsefenin başladığı da kavramın ortaya çıktığını söylüyor. İlk kez Parmenides'te kavram ortaya çıkıyor ve dolayısıyla felsefe tarihi Parmenides'te başlıyor. Yani mantık biliminin açılımı, felsefe tarihinin açılımına paralel gidiyor. Daha öncekiler de felsefeciler, Talesler, Anaximanderler, Pisagorlar filan ama onların hiçbirinde şey yok, kavram arılığı içinde alınmıyor. Yani Thales'e oraya mı şey yapar, Pisagoras sayı var ve şeyler, Anaximander, Anaximenes, Thales falan bunlar suyu, yani orada...
Onlar da bir ölçüde soyut aslında yani.
Elbette soyut.
Şey, yani onlar da kavrama...
Tabii ama kavram olarak değil. Yani Arke'yi su diyen, Arke'yi ateş diyen, Heraklitos mesela. Yani Heraklitos'ta şey yok, ateş diye bir ilke var Heraklitos'ta. Yani Heraklitos'un ilkesi şey gibi görünüyor, ateş gibi görünüyor. O yüzden orada Parmenides Heraklitos'tan o açıdan daha şey...
En kavrama yakın şey varlık olarak evet.
Aslına bakarsak Parmenides'in de varlık dediği şey top, küre, içi dolu bir fiziksel, özdeksel sonlu bir küre. Görmüyor. Görmüyor. Yani o da fizikçi bir bakıma. Ama varlığın mantığını ince izlediği için orada fiziksellikten uzaklaşıp yani kavramsal düşünce alanında açındırıyor şeyini, düşüncelerini. Yani Zenon'un ele aldığı, o Zenon'un paradokslarında kullandığı terimler şey değil. Fiziksel, onlar da fiziksel, uzay. Yani bir stadyum diyor, stadyumun yarısı geçilir falan diyor. Bunlar da şey, fiziksel terimler ama oradaki kavram nicelik kavramı ve bölünme atomizme doğru götüren ya da sonsuz küçüklüğe doğru götüren bir şey, mantık. Yani felsefe tarihinde kavram, ön Sokratiklerde en azından kavram şey değil. Çok aralığı içinde görünmüyor ama yine de Parmenides'in kullandığı terim varlık şey değil. Hava ya da ateş ya da su gibi bir şey değil. O açıdan özel bir yerde duruyor. Varlıkla başlıyorsak ve ilerleme tamamen içsel olacaksa, dışarıdan hiçbir şey getirilmeyecekse yöntemsel olarak, o zaman her şey varlıktan çıkacak. Dolayısıyla varlığın içinde bekliyorlar. O bekliyorlar sözüne kabul etmek gerekir. Ama nerede bekliyorlar?
Oldukları yerde.
Durakta bekliyorlar, otobüs durağında bekliyorlar. Varlığın içinde bekliyorlar. Varlığın içinde duraklar var. Durak deniyor ya, bazıları Türkçe'ye durak diye çeviriyorlar momente. Station diyorlar. Station, yani İngilizler.
Anlaşılması açısından.
Tabii, fena değil. O anlamda bekliyorlar. Durak, yani oralarda duruyor o sanki. Ama tabii ki o dinginlik ve durma şey, devin bir orada. Dolayısıyla her şey, yöntemsel olarak düşünürsek her şey varlıktan başlıyor ve varlıktan ilerleme yapıyor.
Ama kurgu mantık olarak konuştuğumuz zaman böyle söylememiz lazım.
Nasıl söyleyeceğiz?
Yani bunu işte hepsi varlıkta kapsamıyor. İleride şöyle şöyle falan demeyeceğiz.
Varlık kendi kavram. Varlık kendi kavramdır diyor. Hegel'in kendisi. Bunun anlamı o değil mi? Varlık kendinde kavramdır. Şunun ilk önermesi o.
Kendindelik tamamen bütün o.
Neden başlayacağız?
Bak, bütün o potansiyeli
anlatan şey. Varlık, dolaşsız varlık. İkinci olarak özden ortaya çıkan varlık. Bir de kavramdan ortaya çıkan öte varlık.
Kaçın sayfada diyor?
367.
Yani bir dakika, 3 tane varlık, 367 bakalım. Özden ortaya çıkan varlık olarak varoluşun dışında bir de kavramdan ortaya çıkan daha öte bir varlık. Yani nesnellik vardır diyor.
Geleceğimiz
öte varlık değil, nesnellik. Şey. Evet.
Evet.
Diyor varlık diyor. Kavramdan ortaya çıkan öte bir varlık.
Hepsi varlık. Şimdi mantıkta şuna dikkat edin. Bu kesinlikle %100 uygulamamız gereken bir kuram. Daha önceki bir kategori daha sonrakilerin tümünde kapsanıyor. Yani varlık ilk kategori ise daha sonra gelen tüm kategoriler yokluktan saltı giderek kadar hepsi. Hepsi varlık.
Olduğu için zaten hepsi onu varlık. Sonradan ayrıştırabiliyoruz. Olduğu için zaten onu analiz edebiliyoruz.
Ama burada Hegel'in nesnelliğin varlıkla ilişkisini göstermesi herhangi bir kavramın varlıkla ilişkisini göstermesi gibi değil. Yani varoluş Dasein var, varoluş var, nesnellik var. Ama niceliğe varlık demiyor ya da öznelliğe varlık demiyor burada. Yani bu mesela kavram bölümünde varlıkla paralel bağıntı içine getirdiği kavram nesnellik. Sanki varlıkta da bir dışsallık var, nesnellikte de bir dış, varoluşta da bir belirli varlıkta da. Yani varlık bir tür şey, ortak terim gibi onlara ya da. Şimdi nesnellik şeyden ayrı. Varlık bu şey biraz yine dağılıyoruz. Varlık kavram kategorilerinin biraz daha uzana gidiyoruz ama bir zararı yok herhalde. Burada varlık şimdi tekrar şeye dönelim. Bunun varlık kavram kategorilerine dönelim.
Varlık neden tekil
yani çok fazla yön olduğu yani, için neyi izleyeceğimize de iyi karar vermemiz gerekiyor. Şeyden odak noktasından çok uzaklaşmayalım.
Şimdi neden hani bilmiyorum benim düşüncem belki de yanlış yapıyorum bilmiyorum da.
Yapma.
Varlıkla
yapma,
yani tekil. Varlıkla tekillik.
Varlıkla evrenselliği bağlamak daha iyi. Tekillik tekilliği Hegel buyla ve birle bağlıyor. Yani şunu okuduğun zaman
tekil görüyoruz. Daha kompleks olarak.
Şimdi burası.
Onlara yani şeyi izleyelim, Hegel'i izleyelim, mantık bilimini incelemede kendi aklımıza gelen bağlantıları ilkin fazla şey yapmadan ağırlaştırmadan yani şeyi okuduğun zaman tekili kavram bölümünde tekili okuduğunuz zaman orada onun yargıya geçiş tekil üzerinden yapıyor Hegel ve tekilin nasıl yargıya geçtiğini bir sayfa anlatıyor orada. Onları okursanız orada göreceksiniz. Yani tekil daha çok bu ile ilişkili, bir ile ilişkili. Çünkü tekil zaten tekten geliyor Türkçe'de. Almanca'da da birden geliyor.
Varlık öz ve kavram üçlüsünü birlikte düşündüğüm için sordum bunu.
Olabilir. Yani o şekilde hepsini düşünebiliriz. O paralelikler kurmaktan çok şey yapalım. Yani yalın olan üzerinde, net olan ve sağlam olan üzerinde yoğunlaşalım. Şimdi varlık hepsinde kapsanıyor. Yani bu nokta önemliydi. Mantık biliminin yapısı, mantık bilimi logosun çözümlemesi, usun çözümlemesi. İnsan da o yeteneği taşıyor, o ussallığı taşıyor. Ve klasik felsefeciler bilginin olanağını kabul ettiklerine göre o kabullenim, o varsayım ister tanıtlansın, ister tanıtlanmasın insan usuyla doğanın ve tinin temel kategorik birliğini varsayıyor. Yani doğa da ussaldır, tin de ussaldır. Ki bilginin o olanağından söz etmek geçerli olsun. Yani insan...
Peki o zaman yapı sökümcüler bunu nasıl dağıtıyorlar?
Onlar
öyle yani o
adamlar nasıl dağıtıyor?
Nasıl dağıtıyor yani?
Heidegger'den alıyorlar. Heidegger deklare ediyor. Logos diyor söylemdir. Bu kadar. Yani usul eğer şimdi nasıl sorusu tanıtlama istiyor değil mi? Hı hı. Tanıtlama verirse o zaman usul sökmemiş olacak. Usul kullanmış olacak. Ve Derrida usul reddetmek için bile usa dayanır istiyor. Böyle bir uyanıklık yapıp yine kendini akıllı gösteriyor. Ama paradoks bu. Yani şimdi usul nasıl dağıtırız sorusu şey paradoksal. Çünkü usul dağıtmak için bir tanıtlamanın gerektiğini varsayıyor o sorunun kendisi. O yüzden hileli bunlar ve doğal bilinç, zavallı doğal bilinç bunlara yenik düşüyor. Bunlara şey yapamaz, karşı çıkamaz, çürütemez, yargılayamaz bunları. Yani sıradan bir üniversite öğrencisi, sıradan bir felsefe öğretmeni Derrida'yı şey yapamaz, çürütemez. Onun kurban olmak zorunda eğer şey değilse, felsefi olarak, kavramsal olarak yeterince hazır değilse. Çünkü paradokslar şey yani insanın yenebileceği şeyler değil, doğal bilincin ya da anlayan yenebileceği şeyler değil o. Kültürsüzlük ya da kötü felsefe doğal bilincin bilgisizliğinden kendine pay çıkartıyor ve o yüzden sürüyor. Yani Sartre
milyonlarca insan doğal bilincine çok gidiyor.
Sartre şey diyor, varoluş birincildir diyor, öz şeydir. İkincildir demeye geliyor o ve bu doğal bilinç bunu kabul ediyor. Yani doğal bilincin içinde bakıyorsunuz şeyler var. Kendini önemseyen entelektüeller de var. Varoluşçuluk yanında. Yani doğal bilinç şeyi anlayamıyor. Varoluşun zeminden geldiğini bilmediği için, varoluşun zeminin zorunlu olduğunu bilmediği için varoluş birincildir dediği zaman Sartre oturuyor, kitleniyor.
Koşul ve zemin ikisinin birbirinden geldiğini
bilmiyor. Evet. Yani şimdi varoluş, biz geçen şeyde konuştuk, aşağıda konuştuk müzik odasında. O yani zemin, Hegel nereden buldu varoluş ve zemin bağlantısını? Bazen etimoloji, dilin yapısı, mantığı kolay gösteriyor ya da doğrudan gösteriyor. Türkçe'de varoluş sözcüğünü, yani varoluş kategorisinin anlamı, semantiği Türkçe'deki o sözcüğün yapısından kendini gösteriyor. Varoluş şey demek, herhangi bir belirli oluş değil, yalnızca var olmak, onu anlatıyor. Ve orada kazanılan şey varlık. Yani varoluş dediğimiz zaman bir şey varlığını belirtiyoruz.
Belirli ama varlık anlamında mı yani?
Hayır.
Değil.
İlk anda değil. Yani varlığını belirtiyoruz. Bir şeyin varlığını belirtiyoruz. Bir şey dediğimiz zaman zaten belirli varlığı varsayıyoruz. Belirli varlık zaten geride kaldı. Dikkat edin. Varoluş sözcüğünün etimolojisini çözümleyin. İki sözcük var orada. Varlık ve oluş. Oradaki oluş varlığa götüren bir oluş. Yani aslında oluş varlığa götürmez ama bu şeyde özle ilişki içinde daha doğrusu zemin kavramının ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan durum da o aslında. Bir varlık kazanma durumu var. Zeminden gelen bir varlık kazanıyor.
Ama zeminin olmadığını söylüyor Hegel. Zeminin de ortadan kalktığını söylüyor.
Zemin kendine varlığı ortadan kaldırıyor.
Evet, yani orada zemin kalmadığını söylüyor.
Çünkü varoluşun
zeminin kalmaması negatif varlık olması demek. Aha. Yani silinmesi demek değil, moment olması yani.
Zeminin yani moment olduğunu aslında.
Dolayısıyla varoluşun momenti olarak zemin duruyor. Varoluş
ama üzerinde değildir diyor, zemine basmaz diyor. Yani varoluş zemini kendine temel olarak almaz, zemin kendini ortadan kaldırır diyor.
Güzel, o temel o anlamda temel olarak da alır. Yani varoluş zemin üzerine dikilmez tabii ama yine de varoluş zemin temel anlamına gelir. Yani zemin ve temel şey olarak da, etimolojik olarak da aynı zaten. Yani zemin dediğin zaman temel gibi bir şey, temele çok yakın bir kavram kullanmış oluyorsun. Temel zeminin şey, temel ve zemin aynı değil. Yani buradaki zemin ne arıyorsun?
Okuyayım mı?
Oku.
Olgu
zeminden yani oluyor. İyi geldik buraya. Yani koptuk. Ben koptum.
Onun tarafından
yani ben tekil bir hikayeye odaklanmaya çalışıyorum.
Geleceğiz.
Herkes düşüncesinde farklı farklı yerlerde kıyıyor. Hani hiç kimsenin kafasına takılanı açmayalım.
Evet.
Ya da herkesinkini tek tek inceleyelim.
Herkesinkini tek tek inceliyoruz.
O zaman benim de sorularım var.
Tamam, tabii ki. Yani onlara şey yapmayalım. Şimdi varoluş ve zemin. Onları şunlara söyle. Varoluş. Evet.
Şu kısa bir şey var, hemen bakayım. Zeminin dışarıya, kendisine doğru devrimi ve onun yalın yetişidir diyor.
Kim? Ne? Varoluş mu?
He. Olgu zeminden ortaya çıkar. Onun tarafından onun henüz altta kalacağı bir yolda zeminlendirilmez.
Evet.
Ya da koyulmaz.
Evet.
Tabii ki koyma eylemi zeminin dışarıya kendisine doğru devrimi ve onun yalın yetişidir.
Yani zemin bir şey koyarken aslında kendine koyuyor, kendine doğru deminiyor ve zeminin ortaya koyduğu şey zeminin kendisinden başka bir şey değil. Ya da zeminde olandan başka bir şey değil. Ya da ya ne diyordu, ıslaklık zemini olarak yağmuru alırsak, o ıslaklıkta olan şey, yani varoluş yağmur ya da olgu, evet, zeminden başka bir şey
yok,
değil.
Varoluş oranda yine başka şeyin zemini olarak, yine kendisi de bir zemin olarak kendini...
O da varoluş, her varoluş tabii, zemindir.
Askerin savaştan kaçması, savaş zeminse, askerin kaçması savaşın kendisi değildir. Zemini var.
Askerin kaçmasının zemini, askerin korkmasıydı.
O zaman da kaçışla korku mu eşitlenecek?
Yani zemini var kaçmış.
Korku.
O yeterli zeminde söylediği bir şeydi.
Evet.
Yani orada bir zemin varoluş ilişkisi kurulabilir değil mi? Yani savaşın olması ve askerin kaçışı.
Orada da şey var. Yani bu da o zaman gözden kaçırmışız demek. Yani zemin bir şeyin o ortaya çıkışıyla ilgili bir kategori. Aynı zamanda da bir şeyin bahanesi olarak da kullanılan bir kategori. Yani asker kaçıyor savaşta çünkü ölmekten korkuyor. Yani ölmeme hakkı var. Dolayısıyla kendini haklı görebilir.
Aslında zemin orada korkusu mu?
Evet. O sofistik. Yani aynı zamanda sofistler bunu kullanıyorlar.
Kaçışta korkunun varoluşu gibi.
Belki de.
Savaşa da inanmıyor.
Yani eğer zeminse yalnızca varoluşta ortaya çıkan, kendisinden başka bir şey
evet,
değilse.
Onu şey yapalım, yani orada bir sofistik bir gerekçe kullanma özelliği var zeminin.
Ama yani orada olmak... ölüm ve korku, yani o bağlantıda sanki varlık ve şey. Biraz karışık oraya. Yani.
Pekala, o zaman yine döneriz onlara. Herhalde yani bu soru önemli bir soru ve kendini şey yapacak. Ama konuyu biraz daha şey, şu an aklımıza gelenlerle çözmeye çalışmayalım. Biraz daha düşünelim, çalışalım, okuyalım ve o zaman ele alalım. Yani zemin varoluşun ille de fiziksel ya da doğal bir şey olması gerekmiyor. Evet. Yani bir davranış da olabilir. Varoluş. Varoluş zemin ortadan kalkıyor. Çünkü zemin özdeşlik ve ayrımın birliği. Yani onları şey yaparsak, doğrulayabilirsek, zeminin ortadan kalkması, oluşun ortadan kalkmasıyla paralel ve oluşun ortadan kalkması nasıl Dasein üretiyorsa, zeminin ortadan kalkması da eksistans üretiyor. Ve eksistans Türkçe'ye varoluş olarak çeviriliyor. O çeviri aslında Latince sözcük ya da Latince köken de onu paylaşıyor. Yani orada da şey var, çıkış anlamı var ve varoluş, varlığa çıkış anlamına geliyor.
Görüngeye çıkıyor.
Evet, görüngeye çıkıyor ya da varlığa çıkıyor. Çünkü Türkçe etimolojide varlık sözcüğünü kullanıyor. Yani görünge oluş demiyor, var oluş diyor. Orada önemli olan da o zaten. Zeminde olan bir şey henüz sanki var değilmiş gibi kabul ediliyor. Yani yağmur yağarken ıslaklık henüz şey değil, oluşmuş değil. Henüz olgu değil ya da henüz var oluş değil. Ama bir şey, varlık kazanacak. Varoluş, birinci, şimdi bir şey konuşuyorduk, yani mantığın şeylerine kötüye kullanılması, sömürülmesi, irrasyonalizmin şey, doğal bilince çok kolay şey yapması, manipüle etmesi. Çünkü doğal bilincin kavramsal bir şeyi yok, hazırlanmışlığı yok, yani kavramsal bir gücü yok. Paradoks dediğin zaman kalıyor şey, lisedeki öğrenci ya da üniversitede öğrenci. Paradoksun şeyi okuyorsunuz, birilerinin yazdığı, Zenon paradoksu diye hala çözülemedi diyor. Bir ODTÜ şeyde, matematik dergisinde öyle yazıyor diyor. Zenon paradoksunu bugün bile çözemiyorlar. Yani şimdi gençler o kavramsal şeyi kazanmadıkları sürece, yani bu tabii ki çalışmayla ilgisi olan bir şey. Genç bir insan da şey yapabilir, o kavramsal yetkinliği kazanabilir eğer dikkatli olursa. Şimdi varoluş konusu böyle zeminden ortaya çıkıyor ve varoluş ve zemin göreli terimler o anlamda. Çünkü her varoluş bir zeminli ve zeminli olan her şey aynı zamanda da zemin. Yani varoluşun kendisi bir zemin. Çünkü bir varoluş başka bir şeyin varoluşun zemini olacak. Dolayısıyla orada şey var, bağıntılar var ve o bağıntı öz alanında olması gereken şey. Şimdi nereye dönelim?
Tekil, tikelim.
Evet, nasıl dönelim?
Söyle. Nedir tekil?
Tamam. Şimdi evrensel nedir? Onu şey yapalım. Çok...
Yani tekili nasıl çıkarsadık? Tamam. Geçebilir miyiz? Yani?
Geçeceğiz ama evrensel ve tikelden çıkarsıyoruz. Onu görmemiz gerekiyor.
Evrensel ve tikelden çıkarsıyoruz.
Evet. Tamam. Şimdi evrensel nedir? Evrensel kavramın arı kavramıdır. Evrensel arı kavram. Bu kadar. Şimdi aslında buradaki bütün mantıksal yapı çok kısa ve yalın.
Bunu biliyoruz ama mantıksallığı ne?
Mantıksallığı şu. Arı kavram dediğimiz zaman, evrensel dediğimiz zaman aynı zamanda eğer onu anlıyorsak, yani doğal bilincimiz ya da anlarımız bu sözcüğü, evrensel sözcüğünü anlıyorsa, onun olana o bilincin o anda örtük olarak, bilinçsiz olarak tikeli ve tekili birlikte düşünüyor olması. Çünkü evrensel tikel değil ve tekil değil. Evrenseli duyduğunuz zaman niye varlık kavramını düşünmüyorsunuz? Çünkü bağlantıya giren belirlenimler evrensele özgü, evrensele komşu belirlenimler. Daha kolay söyleyeyim. Evrensel dediğimiz zaman, yani şimdi tür dediğiniz zaman, yalın olarak tür dediğimiz zaman hemen bir evrensel düşünüyoruz ya da bir genel terim düşünüyoruz ve onun altında bireyleri düşünüyoruz, değil mi? Homo sapiens dediğimiz zaman bir türden söz ediyoruz ama onun bireyleri de var. Belki de onun bir şeyi de var. Tür olduğu için üstünde bir cins de duruyor. Şimdi yani bu kavramlardan biri kullanıldığı zaman ötekiler de onun içinde kapsanıyor. Varlık için böyle değil. Varlığı düşündüğünüz zaman yokluğu şey yapmıyorsunuz. Ondan ayırıyorsunuz, özellikle dışlıyorsunuz ve gerekli de değil. Göreli terimlerde özde, o yüzden öze falan girdik. Yani kavramı anlamak için. Öz alanındaki bağıntılar şeyde, görelilikte, yani kavramın şeyi, olumluyu düşünmek, olumsuzun da koyulmasıyla olanaklı. Onlar açıkta yatıyor. Öz alanı, varlığın dolaysızlığının tersine dolaylılık alanı ve dolaylılık alanı ya da sonluluk alanı ilişki alanı demek. Varlıkta ilişki yok. Dolaysızlık ilişki demek değil. Ama varlığın ortadan kalkması, negatif varlık alanı ilişki alanı demek. Yani negatif varlık, negatifin kendisi şeyde, olumsuzlamayı dolaysız olarak düşünebilir miyiz? Bir deneyin.
Düşünemeyiz.
Evet. Olumsuzlama dediğimiz zaman orada şey var. İki terim var ya da bir ayrım var.
Evet. Olmak ve olmamak.
Olmak ve olmamak. Evet. Olmak deyince olmamak yok. Yani orada olmak...
Olmak var yani.
Varlık dolaysız. Olmak varlık demek.
Evet.
Öyle anlayalım onu. Olumlu diye anlamayalım olmayı. Çünkü olumlu da görülür. Yani olumlu orada olduğu takısı
başka bağlantı.
Sız negatif takıyı getiriyor diyebiliriz. Kısalım mı?
Kısalım ya, yoruldum.
Biraz fazla kaç.
Evet, biraz.
Evrensel soyut olarak tabii ki tekilden evrensele evet. Giderken soyutlaşıyor. Ve kavram ve soyut. Ancak evrensel aynı zamanda en az tekilden daha varsıl bir edimsellik taşıyor. Evet. İçinde değil mi?
Biraz şöyle, evrensel ve tekil.
Evrensel, tekilden diyorum, evrensele giderken tabii ki evrensel soyut.
Evet.
Ama edimsellik olarak,
evet.
Edimselleşme olarak tekildeki edimsellikten daha varsıl bir edimsellik taşıyor evrensel diyebilir miyiz buna?
Yani evrenselde edimsellik dediğimiz zaman, şimdi tekil edimselle birdir diyor Hegel. Sen tekilden evrensele gidiyoruz dedin. Aslında mantıksal olarak evrenselden tekili, yani daha sonra tekili çıkarsayacağız.
Evet, onu da diyebiliriz.
Ama edimsel...
Tekilden daha fazla bir edimsel.
Şimdi, tekil aslında şey, son aşama, yani kavramın somut biçimi ve daha varsın. Tekil. Evet.
Evrensel daha varsın değil mi?
Evrensel belirsiz. Tikelleşmemiş henüz. Hı. Ve tekil de yok o yüzden. Evrensel soyut olan. Öyle diyebiliriz.
Yani şimdi...
Yani onu... tekille evrensel ilişkilendirirsek tekil şey, kendi içinde tekil evrenselin ve tikelin birliği.
Evet.
O yüzden şey... Son hikayeyi biz en evrensel olarak düşünürsek. Böyle de bakma.
Bütün olarak, somut olarak.
Salt hikaye evrensel olarak en edimsel olandır denildiğinde bu yanlış bir şey değil ve belki yani ben oraya gönderme yapan bir şey bu ifade. Ama şey içinde alındığında tekil olan, edimsellikle evet, aynı olan.
Yani burada kavram çözülmemesinde, kavram bölümünün çözülmemesi içinde, o bölüm içinde aldığım zaman evrensel arı kavram, değil mi? Yani arı kavram saltık olarak sonsuz, koşulsuz ve özgür olandır diye başlığa geldi evrensel kavrama. Edimsellik, yani edimselliği şey diye anlayacağız, gizliliğin ortaya çıkmışlığı olarak anlayacağız. O zaman doğru, saltık idea tüm potansiyelin en son açılmış biçimi olarak en edimsel olan.
Peki evrenselin esnada diyebiliyor muyuz?
Nasıl?
Bilmiyorum,
soruyor. Nasıl bile tekrar eder misin?
Evrenselin nesnel diye de düşünebilir
miyim? Evrenselin nesnel diye düşünebilir
miyim? Düşünürüz. Yani hem öznel olarak düşünebilirsin, yani o şeye bağlı, bağlantılara bağlı. Evrensel şey diye düşünürsek,
evrenseli tür, bir nesnellik olarak düşünemezsiniz mesela bir tür olarak, bir insan türü olarak. O tür zaman olarak, nesnel olabilir.
Tamam, düşünürüz. İnsanlık diye düşündüğümüz zaman insan türü. Homo sapiens dediğimiz şey nesnel ve evrensel. Ama Homo sapiens bireylerden başka bir yerde var değil. Eğer bireyler yoksa Homo sapiens ancak potansiyel olarak var, değil mi? Yani yine de var ama bir olanak olarak var. Yani evrim sürecinin ereği olarak var. O zaman o varlık şey, ideal varlık ya da potansiyel varlık, kendinde varlık diyebileceğiz. İyi mi? Zaman çok mu şey yaptık? Geçtik mi?
Yani evrenselin de bir varlığı yok mu sonuçta?
Var. Niye olmasın? Tamam.
Varlığı olmuyor. Hiçbir
yani,
şey
olamaz. Yani, ama
nesnellik ve varlık aynı şey değil. Eğer ninenin sözüyle bağlantı kuruyorsan...
Hayır, söylediği üzerinden böyle başka şeyler geldi de. Yani onun varlığı olarak düşündüğümüz zaman hani evrenselliği, yani evrensellik ve varlık
evet
alanı gibi düşündüğümüz zaman yani evrenselin varlığı ve evrenselin edimselliği ne o zaman?
Edimsellik.
Yani onun ilişkilerinin yani konması demek.
Annelerim.
Yani evrenselin evet, edimselliği demek. Onun tüm evet ilişkilerinin, tüm belirlenimlerinin ortaya konması demek.
Öyle de anlaşılabilir. Yani evrensel eğer kendini bireylerde gösteriyorsa, tür kendini bireylerde gösteriyorsa o bir anlamda edimsel. Ama biz edimseli mantıksal anlamında kullanıyoruz. Edimsel evet, olanağa karşı değildi. Ya da gizliliğin karşısındaydı. Yani edimsel olan
çıkar sandığı
noktada bir şeyde. Çok daha şey. Edimseli anlatmak için en iyi örnek. Yani saltık idea edimselliğin şeyi. En tam biçimi çünkü bütün
açılmamış
potansiyeli.
Açılmamış hiçbir şey yok. Evet. Gizlilikten bahsedemeyiz. Bütün saltık
hangisinde?
Şey, saltık ideada.
Saltık açılmışlık.
Evet.
Hiçbir edimsellik yok. Varlık da
ama
belki...
Ama baktığın yere bağlı değil mi o? Yani evrenselliği sadece varlığı içerisinde aldığın zaman, yani analiz ettiğin zaman, evrensellik kavramını analiz ettiğin zaman içinde hiçbir şey yok. Sadece varlığı var evrensel.
Bütün önceki süreç var, töz var. Yani kavram şeyden geliyor, tözden geliyor, öz alanından geliyor. Evrensel kavramın ilk momenti. Dolayısıyla kavram ve kavram varlık ve özün birliği. Evrensel bütün o içeriği alıyor ve götürüyor birliğinde. Yani evrensel analiz edersen, edebilirsin. O zaman evrenselin içinden bütün bir varlık ve öz bölümleri çıkacak. Ya da varlık ve öz mantığı çıkacak.
Nasıl çıkacak? Nerede çıkacak?
Çünkü evrensel
yani
şey...
Yani biliyorum de, çıkacak, öyle çıkıyor da. Zaten çıkıyor da.
Evet.
Yani nasıl, varlıktan daha nasıl yapıyoruz? Yani analiz de... ettik sonra nasıl oluyor? Yani o düşüncemde nasıl oluyor, oluşuyor? Yani nasıl yapıyoruz o işi biz?
Analiz şu demek.
Yani gerçek analizi
onun
yaptık.
Onun içerdiği şey, evren, bir, mantıkta süreç olduğu için o süreçte her aşama, yani süreçteki her aşama ön aşamaların ürünü olduğu için, değil mi? Onu, o ön aşamaları negatif olarak, yani ortadan kaldırılmış olarak kendi içinde kapsıyor. Eğer bir şekilde analiz düşünsel bir şey, her kavramı analiz edebilirsin. Yani onun sürecini çözümleyebilirsin ve o zaman önceki aşamaları orada bulursun. Kavramın başındayız varlıkta. Kavramın ilk momentindeyiz. Olsun. Kavram varlık ve özü kapsıyorsa onun bütün momentleri kavramı, yani bundan sonra inceleyeceğimiz her şey bütün bir içeriği önceki içeriği kapsıyor. Yani varlığı ve özü taşıyor birlikte kendisiyle. O yüzden kavramı analiz etti, evrenseli, tekili, tikeli analiz ettiğimiz zaman onun
varlığını önce yapıyoruz, sonra yani analiz etmek sırası nasıl oluyor bunu söyleyeyim. Yani önce onun varlığını ortaya koyuyoruz. Yani evrensel demek bir belirli varlık değil mi? Yani evrensel dediğimiz bir belirli varlık.
Sırası mantıkta izlediğimiz sıra. Yani zaten şey yaparak evrensele kadar gelirken geçtiğimiz her aşama o evrenselin çıkarsalmış evet. analizi ortaya. Evet. Serilmiş analiz ortaya sermek demek bir şey. Sodyumu, tuzu analiz edersen sodyum ve klor çıkar. Kavramı analiz edersen, kavram mantığını, yani bölüm olarak kavram, bütün olarak...
Varlık ve öz çıkar.
Varlık ve öz çıkar. Analiz şey...
Peki, şu şekilde yaptığımız zaman, yani evrensel dediğimiz şey bir belirli varlık mıdır?
Evet.
Değil mi? Bir şekilde bir varoluştur.
Elbette, aynı zamanda varoluş. Aynı zamanda öz, aynı zamanda nitelik, aynı zamanda nicelik, aynı zamanda yani evrensel büyük ya da küçük olabilir. Evrensel şu ya da bu nitelik de olabilir, şu ya da bu belirlilik de olabilir. Özsel olabilir vesaire. Yani daha önceki bütün kategoriler
peki, oraya nasıl uygulanabilir. Mesela, işte mesela
ona
nerede
geçeceğiz?
Şu değil mi? Yani evrensel diye son şeyde ele aldığını zaten bir yerde belirli varlık, bir yerde bir edimsellik, başka bir evet, yerde varoluş,
bir
yerde...
İçeride,
bir
yerde nasıl bağlarız onu çözmek istiyorum.
O kendini
istiyor.
Öyle koymuyor mu? Yani bir evrenselin kendini kuş biçimleri değil mi bunlar?
Evet. Güzel, yani tikeyi evet, nasıl
yani
çıkaracağız?
Tikeyi nasıl çıkarıyoruz?
Evet, soru... Evrenselden tikeye nasıl geçeceğiz? Şimdi onunla başlarız. Yani bir şey yapalım, ara verelim istersen.
Yani tamam, düşününce çıkarıyoruz tabii ki.